6. ayrım. Şimdi kısa bir mola. Haber bir metindir. Bölüm 5. Dil bilim açısından metni oluşturan öğeler. Metin bir niyete göre düzenlenmiş, belli ölçütler ile bilişsel işlemlerin birbiriyle etkileşimi sonucu ortaya çıkan ve temel dilsel özelliklerini süreklilik olarak gösteren bir üründür. Burada süreklilik ile anlatılmak istenen anlatımın kavramları arasında kurduğu nesnellik, karşıtlık gibi anlam bilimsel bağların kendi içinde tutarlı bir bütün oluşturmasıdır. Büyük A, bağışıklık, bağlaşıklık, haber metninde öne çıkan öğelerin anlamlı bir bütün olmasını sağlayan metin içi ilişkilere bağlaşıklık denir. Bağlaşıklık, haber metninde yapısal düzlemde bütünleşme nasıl sağlanıyor sorusunun yanıtını oluşturur. Bağlaşıklık, bir anlatımın bir başka anlatım ile dilsel öğeler aracılığıyla kurduğu bağlantıdır. Metinde bağlaşıklık şöyle sağlanır. A. Yineleme. Belirli sözcük ya da sözcük gruplarının tekrarlanmasıyla oluşturulur. Örneğin haber metninde bir cümlenin özne ile başlaması ve öznenin sonraki cümlelerde de yer almasıyla sağlanır. Ayrıca cümlelerde özne başta, özne ortada, özne başta, özne ortada uygulamalarıyla belirli bir ritim gerçekleştirilir. Böylece cümleler arasında iç ritim de sağlanmış olur. Belirli sözcük ya da sözcük gruplarının yinelenmesi haber metninde etkiyi artırır. Örnek: Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Avrupa Birliği Komisyonu'nun 13 Kasım'da açıkladığı ilerleme raporunu objektif olarak değerlendirdiğini söyledi. Sezer, İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Sean Whelan'ın güven mektubunun kabulünde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. AB Komisyonu'nun geçen hafta açıkladığı ilerleme raporunu ön yargılı bulup bulmadığının sorulması üzerine Sezer şöyle konuştu. Objektif olarak değerlendiriyorum. Yalnız AB'nin bundan sonraki değerlendirmelerinde Türkiye'ye özgü şartlar ileri sürmemeleri gerekir. Diğer aday ülkelerden istedikleri ölçülere biz de uyacağız. Rapordaki eksikliklerimizi gidermeye çalışacağız diyen Sezer, ekonomik krizin aşılacağından umutlu musunuz sorusuna ise elbette umutluyum diye yanıt verdi. Sayfa 78. Erken seçimin çağrı olup olmayacağına dair bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Sezer, parlamentonun takdiridir diye konuştu. Görüldüğü gibi bu haberde Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in adı 5 kez geçmiştir. Haberin flaşında özne başta, haberin gövde bölümünün ilk giriş cümlesinde yine özne başta, daha sonraki cümlede özne ortada, alıntı sonrasındaki cümlede özne ortada ve haberin son cümlesinde özne ortada biçiminde yineleme gerçekleştirilmiştir. B. Açımlama. Bir dil birimini açıklayan ve ondan daha uzun olan sözler tanımlanıyor. Haber metninde kullanılan belirli bir meslek grubuna ait ya da halkın çoğunluğunun bilmediği bilimsel kavramı gündelik dilin içindeki sözcüklerle aktarmaktadır. Örneğin halk arasında göz tansiyonu olarak bilinen glokom hastalığı. Halkın büyük bölümünün kullanmadığı bu tür sözcükleri tanımlayarak aktarmak izleyicinin haber alımlamasını da kolaylaştırır. C. Koşut yapılarla bağlaşıklık. Bir üslup aracı olarak ard arda gelen cümle ve cümle bölümlerinde kelimelerin aynı zamanda eş anlamlarını vermekle pekiştirmek amacıyla simetrik yerleştirilmesi olarak tanımlanıyor. Örneğin, haber metni içinde X öldü yerine hayatını kaybetti, o artık yok. Zaman onun için durdu, yaşamını yitirdi. X'i, parantez içinde öznenin adı, kaybettik ve bunun gibi tarzdaki kullanımı yeğleriz. D. Zaman kullanımı. 1. Kip, eylem bildiren sözcüklerin zaman ekiyle birlikte kişi ekleri de alarak biçimlenmesine kip denir. Kipler ikiye ayrılır. 1. Bildirme kipleri. 2. Dilek kipleri. 1. Bildirme kipleri. Eylemin geçmişte yapıldığını, yapılmaya devam ettiğini ya da gelecekte yapılacağını bildiren kiplere bildirme kipleri denir. Bildirme kipleri 5'e ayrılır. Sayfa 79. İ, dili geçmiş zaman. Eylemin geçmişte yapıldığını, yapılan eyleme tanık olunduğunu ya da bir başkasından duyulduğunu anlatır. Yapılan eylemin kesin olduğunu bildirir. Eydem, eylem bildiren sözcüklerin kök ve gövdelerine di, dı, du, dü eki getirilerek yapılır. Habercilikte sıkça bu kip kullanılır. Kesinlik olduğundan hem yazılan metnin inanırlığını sağlar hem de olayın öykülenmesinde kullanılır. İ, mişli geçmiş zaman kipi. Eylemin geçmişte yapıldığını ancak tanık olunmadığını bir başkasından duyulduğunu bildirir. Dili geçmiş zaman kipi eylemin yapılışında bir kesinlik olduğunu bildirirken mişli geçmiş kipte kesinlik yoktur. Eylemin yapıldığı sanılmaktadır. Eylem bildiren sözcüklerin kök ve gövdelerine miş, mış, muş, müş eki getirilerek yapılır. Şimdiki zaman kipi eylemin yapılmakta olduğunu bildirir. Eylem bildiren sözcüklerin kök ve gövdelerine yor eki getirilerek yapılır. Televizyon ve radyonun olayları anında aktarabilme özelliğinden dolayı televizyon ve radyo haberciliğinde bu kip sık kullanılır. Çünkü yaşanılan anla örtüşür. O ana denk geldiğinden televizyon haberciliğinde naklen yayında olayı anlatan muhabir sürekliliği sağlamak ve anla örtüştüğü için bu kipi kullanılır. Gelecek zaman kipi, eylemin gelecekte yapılacağını bildiren kiptir. Eylemin kök ve gövdelerine ecek, acak eki getirilerek yapılır. Bu kip gelecekte yapılacak durumları, kararları ve bunun gibi aktarmak için yeğlenir. Geniş zaman kipi, eylemin her zaman yapılacağını bildirir. Eylem bildiren sözcüklerin kök ve gövdelerine R getirilerek yapılır. Sayfa 80. Roman rakamıyla 2. Dilek kipleri. Zaman kavramından çok bu kiplerde eylemin yapılmasıyla ilgili bir dilek, istek kavramı vardır. Dilek kipleri 4'e ayrılır. Gereklilik kipi. Eylemin yapılmasının gerekli olduğunu bildiren kiptir. Eylem bildiren sözcüklerin kök ve gövdesine meli, malı eki getirilerek yapılır. İstek kipi. Eylemin yapılmasıyla ilgili istek bildiren kiptir. Eylem bildiren sözcüklerin kök ve gövdesine e, a eki getirilerek yapılır. Dilek kipi. Eylemin yapılmasıyla ilgili dilek bildirileceği gibi eylemin yapılmasını koşullu olarak da isteyebilir. Bu kipin hangi anlamda dilek ya da koşul anlamında kullanıldığı cümlenin anlamından anlaşılır. Eylem bildiren sözcüklerin kök ve gövdesine se, sa eki getirilerek yapılır. Emir kipi. Eylemin yapılmasını emir yoluyla ister. İnsan kendisine emredemeyeceği için yalnız ikinci ve üçüncü tekil ve çoğul kişiler için kullanılır. Eylem bildiren sözcüklerin kök ve gövdesine eklenen ekler kişilere göre değişir. İkinci tekil kişi ek almaz. Üçüncü tekil kişi sin eki alır. İkinci çoğul kişi iniz eki alır. Üçüncü çoğul kişi sinler eki alır. 2. Yalın ve bileşik zamanlı eylemler. Eylem tabanına eklenen zaman ekiminin zaman ekinin sayısına göre eylemler yalın ya da birleşik zamanlı olurlar. Eylem tabanına eklenen zaman eki bir tane ise yalın, iki tane ise birleşik zamanlı eylemdir. Parantez içinde bildirme ve dilek kipleri yalın eylemlerdir. Bileşik zamanlı eylemler 3'e ayrılır. Sayfa 81. Büyük 1. Öyküleme bileşik zamanı. Bildirme ve dilek kiplerinin sonuna di, dı, du, dü eki eklenerek yapılır. Bu ek eylemin geçmişte yapıldığına ilişkin kesinlik bildirir. Emir kipinin öyküleme bileşik zamanı yoktur. Mişli geçmiş zamanın öyküleme bileşik zamanı parantez içine mişti, mıştı, muştu, müştü ve bunun gibi haberlerde geçmişte kalan durumu, olayın geçmişine atıfta bulunmayı, konunun geçmişine vurgu yapılmasının istenmesi durumunda kullanılır. Şimdiki zamanın öyküleme bileşik zamanı ile gelecek zamanın öyküleme bileşik zamanı olayın konunun durumuna göre haberlerde kullanılır. 2. Mişli geçmiş bileşik zaman. Eylemlerin yapılışında bir kesinlik olmadığını bildirir. Bildirme ve dilek kiplerinin sonuna miş, mış, muş, müş eki getirilerek yapılır. Dili geçmiş zamanın mişli geçmiş bileşik zamanı yoktur. 3. Koşul bileşik zaman. Bildirme kiplerinin ve dilek kiplerinin gereklilik kipinin sonuna sa eki getirilerek yapılır. Bir eylemin yapılışını bir başka eylemin yapılışına koşul kılar. 3. Zamanların uyumlu kullanılması. Metinde kullanılan kiplerin birbirinden çok farklı olması anlamayı zorlaştırır. Onun için seçilen kip anlatım tarzımıza, olaya uygun olmalıdır. İzleyici için yadırgatıcı nitelikte olmamalıdır. 4. Özne, yüklem uyumu. Yüklem, zaman ve kişi ekleriyle birlikte yargı ileten tümce öğelerine yüklem denir. Özne, yüklemin gösterdiği eylemi gerçekleştiren ya da o durumlarda bulunandır. Türkçe ile Türkçe'de yüklemi oluşturan kişi eki özneyi belirtir. Büyük bir özne ile yüklemin tekillik çoğulluk bakımından uygunluğu. Özne ile yüklem tekillilik çoğulluk yönünden uygunluk gösterir. Özne ile yüklemin tekil olduğu cümleler. Özne tekilse yüklem de tekil olur. Öznenin çoğul, yüklemin tekil olduğu cümleler. Özne çoğul olduğu durumlarda yüklem tekil olabilir. Organlarla ilgili durumların belirtilmesinde ayaklarım yoruldu, ellerim koptu, yorgunluktan gözlerim kapandı ve bunun gibi. Eylem adlarında aşağıdan gürültüler geliyor, feryatlar, çığlıklar yükseliyor. Özne, bitki, hayvan ya da cansız varlıkları belirttiğinde çeşitli fidanlar dikildi, kuşlar göçtü. Özne zaman bildiren bir atsa, aradan günler, haftalar, aylar geçti. Çoğul olarak topluluk adları özne olarak kullanıldığında köy halkı bayramlaştı. Grup daha sonra dağıldı. Herkes durumunu anlattı. Özne, görevindeki varlıklar sayı sıfatlarından birin üzerindeki bir sayı ile belirlenmişse yüklem tekil olur. 10 kişi gözaltına alındı. 3 kişi ateş açtı. Özneler çoğul olsa bile cümlenin yüklemi var, yok, gerek gibi sözcüklerse yüklem tekil olur. Ali ile Ayşe 3 gündür okulda yok. Eğer çoğul öznelerin bireyleri teker teker değil de bir bütün olarak düşündürülmek isteniyorsa yüklem tekil yapılır. Gençler hep birlikte İstiklal Marşı'nı söyledi. Çoğul öznenin bireyleri teker teker düşünülüyor ya da düşündürülmek isteniyorsa yüklem de çoğul yapılır. Gençler kararlılıklarını dile getirdiler. Bu kural bitki, hayvan ve cansız varlıklarla ilgili özneler için de geçerlidir. Ağaçlar çiçek açtılar. Öznenin ve yüklemin birlikte çoğul olduğu cümleler. Cümlede birden fazla özne varsa yüklem de çoğul olur. Fikret, Kenan ve Sabahattin bize geldiler. Özne bir topluluk adına konuşuyorsa özne de yüklem de çoğul olur. Biz bu maçı kazanacağız. Özne bir kişi de olsa böbürlenmek, meydan okumak, küçümsemek amacıyla özne birinci çoğul kişi olarak kullanılır. Bu durumda yüklem de birinci çoğul kişi olur. Biz ne günler gördük. Sayfa 83. Söze saygı değeri katmak için ikinci tekil kişilerden sen yerine siz kullanılırsa yüklem de ikinci çoğul kişi olur. Siz hiç küstünüz mü? Öznenin tekil, yüklemin çoğul olduğu cümleler saygı duyulan kişilerden söz edildiği zaman özne üçüncü tekil de olsa yüklem çoğul yapılır. Ahmet Bey geldiler. Kimi zaman söze alay, küçümseme anlamı katmak için özne tekil, yüklem çoğul yapılır. Siz buralara uğrar mıydınız? 2. Özne ile yüklemin kişi yönünden uygunluğu. Cümlenin öznesi tekil kişi ise cümlenin yüklemi de tekil kişidir. Can geldi. Cümlenin öznesi birden çoksa özne ile yüklem kişi uygunluğu yönünden değişiklik gösterir. Cümlenin öznesi birden çoksa bu öznelerden biri birinci tekil ya da çoğul kişi zamiri ise yüklem birinci çoğul kişi olur. Sen, ben ve Cansu gidiyoruz. Cümlenin öznesi birden çoksa bu öznelerden biri ikinci tekil ya da çoğul kişi zamiri ise yüklem ikinci çoğul kişi olur. Deniz ve Ezgi bize geleceksiniz. Cümlenin öznesi birden çoksa öznelerden biri üçüncü tekil ya da çoğul kişi zamiri ise yüklem üçüncü çoğul kişi olur. Dedesi, anneannesi ve o Ankara'ya gittiler. Belgisiz zamirler birinci çoğul kişi iyelik eki almışsa yüklem de birinci çoğul kişi olur. Bir başka deyişle, belgisiz zamirler iyelik eklerinden kaçıncı kişi eki almışsa yüklem de o kişi olur. Tabağı hanginiz kırdınız? Girişik ve sıralı tümcelerde birbirinin içine giren ya da birbirini izleyen tümcelerin özne ve yüklemleri arasında bir uyum olmalıdır. Özne ortaklığı olan bağımlı, sıralı, tümce içinde yer alan tümcelerin her birinin yükleminde birinci zaman eki zorunlu olarak bulunur. Kullanılacaksa ikinci zaman eki ve her birinde kullanılması zorunlu olan kişi eki yalnızca son tümcenin sonunda yer alabilir. Hastahanenin önüne çökmüş tüm. Ağlamaya başlamıştım. Bağımsız sıralı tümce içinde yer alan tümcelerin her birinin öznesi, üçüncü kişi ise ikinci zamanı gösteren ek yalnızca son tümcede bulunabilir. Annesi gözyaşı dökmüştü. Babası yolunu kesmişti. Arkadaşları gitmemesi için yalvarmışlardı. 3. Özne, yükleme ilişkin yanlışlıklar. 1. Özne, yüklem uyuşmazlığı. Özne ile yüklemin birbiriyle uyumlu olmaması durumudur. Sayfa 84. Böyle ifadeler cümle niteliği taşımaz. Örneğin, özne birinci tekil kişiyken yüklem çoğuldur ya da tam tersi. Başbakan tütün fiyatlarını açıkladılar. 2. Özne eksikliği. Haberde öznenin gizli olması ya da belirsiz olması mesajın kimin tarafından söylendiğinin anlaşılmasını önler. Çünkü haberde söylenen söz kadar söyleyenin kim olduğu da önemlidir. Örnek, yolsuzluğa tanık olduğunu söyledi. 3. Özneyi yanlış yükleme, yüklemi yanlış özneye bağlama. Bu sıralı cümlelerde görülür. Örnek, Başbakan X, Dışişleri Bakanı Y'nin, İngiltere Dışişleri Bakanı C ve Yunanistan Dışişleri Bakanı B ile Londra'da yaptıkları toplantıyı değerlendirdi. Başbakan X, Kıbrıs konusundaki değerlendirmelerin bu alanda bugüne kadar savunulan tezlerden farklı bir görüş içermediğinin bir kez daha anlaşıldığının ortaya çıktığını belirtti. Başbakan X'e Cumhurbaşkanı'nın kendisine bir önerisi olup olmadığı soruldu. Küçük bir dipnot. Televizyon haberlerinde genellikle naklen yayınlarda o anki gerçeklik aktarıldığı için ve konuşma söylemiyle de örtüştüğü için parantez içinde yani karşınızdakine bir şeyler anlatır durumda olduğunuzdan şimdiki zaman kipi ile şimdiki zamanın hikayesi kullanılır. Anlatımlarda daha çok üçüncü tekil şahıs ile birinci çoğul şahıs kullanılır. Olay ya da durumla ilgili doğrudan tanık olunan durumlarda ise birinci tekil şahıs kullanılır. Üst üste yinelenen kipli cümlelerin kullanılması anlatımı durgun tek düze duruma düşürür. Bu nedenle aynı kipli cümleleri üst üste kullanmakta ölçülü olmalıyız. Devrik cümlelerin üst üste gelmesi de anlatımı durgunlaştırır. Sayfa 85. Yardımcı fiilleri de yerli yersiz kullanılmamalıdır. Olmak, etmek, eylemek ve bunun gibi. Su bulanık hale geldi yerine su bulanıklaştı ve bunun gibi. Zamirler de yerinde kullanılmalı. bu, şu, o zamirlerini cümlede hangi ad ya da kavramın yerine kullandığımızı bilmeliyiz. Gereksiz sözcükler kullanılmamalıdır. 5. Bağlaçların kullanımı. Bağlaçlar eş değerli birimleri bağlayan sözcük ya da sözcük öbeklerine denir. Bağlaç türleri. 1. Karşıtlık bağı kuran bağlaçlar. Bu bağlaçların kullanıldığı cümle ile bağlaçtan önce gelen cümle arasında anlam karşıtlığı vardır. Bu bağlaçlar şunlardır: ama, lakin, fakat, lakin, ancak, yalnız, halbuki, oysa, hiç değilse, hiç olmazsa, bununla birlikte, kaldı ki, tut ki, ne var ki, şu var ki, yeter ki, nedir ki, öyleyse, gerçi, her ne kadar ve bunun gibi. 2. Neden bağı kuran bağlaçlar. Bu bağlaçlardan sonra gelen cümleler genellikle bu bağlaçlardan önceki cümlelerin nedenini açıklar. Bu bağlaçlar şunlardır: çünkü, zira, değil mi, kaldı ki, madem, madem ki ve bunun gibi. 3. Koşul bağı kuran bağlaçlar. Bu bağlaçlar koşuk cümlelerinin başına gelirler. Bu cümlelerden sonraki cümle koşulun sonucunu bildirir. Bu bağlaçlar şunlardır: eğer, şayet ve bunun gibi. 4. Özet açıklama bağı kuran bağlaçlar. Daha önce anlatılanların kısaca özetlendiğini belirten bağlaçlardır. Bu bağlaçlar özetleme yapılırken cümlenin başında bulunurlar. Bu bağlaçlar şunlardır: kısaca, sözün kısası, hülasa, velhasıl, yani, şu halde, açıkçası, demek, demek ki, demek oluyor ki, örneğin ve bunun gibi. 5. Olasılık bağı kuran bağlaçlar. İki cümle arasında kullanılıp cümleye olasılık anlamını katan bağlaçlardır. Bu bağlaçlar şunlardır: yoksa, meğer, meğerse, anlaşılan, zahir, görünüşe göre ve bunun gibi. Sayfa 86. 6. Pekiştirici bağlaçlar. İki cümle arasında kullanılan bu bağlaçlar anlamı pekiştirirler. Bu bağlaçlar şunlardır: hem, hem de, nitekim, üstelik, hatta. 7. Birliktelik bağı kuran bağlaçlar. Eş görevdeki öğeleri, eş görevli sözcükleri cümleleri bağlarlar. Ve, bile, dahi, de. 8. Seçme bağı kuran bağlaçlar. Eş görevli sözcükler ya da cümleler arasında seçme anlamı katar. Bu bağlaçlar şunlardır: veya, ya da, yahut ve bunun gibi. 9. Karşılaştırma bağı kuran bağlaçlar. Eş görevli sözcükler ya da cümleler arasında yinelenerek kullanılan cümlelere karşılaştırma anlamı katan bağlaçlardır. Ya, ya, gerek, gerek ve bunun gibi. Haber metninde bağlaçlar yerinde kullanılmalıdır. Böylece hem haber metninin kurgusal yapısı oluşturulur, hem de geçişler kolayca gerçekleşir. Televizyon haberciliğinde olay yerinde yapılan naklen yayınlarda bağlaçların kullanılması, olayın açıklanması, özetlenmesi ya da vurgulanması açısından önemlidir. O yüzden ne zaman hangi bağlacın kullanılması gerektiğini iyi bilmeliyiz. Ancak unutulmaması gereken şudur: Türkçe kısa cümle temeline dayanır ve bağlaçlar daha az kullanılır. Büyük B. Bağdaşıklık. Haber metninin anlamlı bir bütün olmasını sağlayan metin içi ilişkilere bağdaşıklık denir. Bağdaşıklık anlam düzleminde bütünleşmeyi içerir. Cümleler dil bilgisi açısından düzgün bile olsa, eğer anlamları açısından bir bağlantı, bir bütünlük yoksa, böyle bir metinden toplu bir anlam çıkarmak olanaksızlaşır. Söylemde bağdaşıklık sağlama konusunda başarısız metin üreticilerince üç ortak özellik saptanmıştır. Birincisi, söylemin belirli bir metinsel düzenden yoksun oluşu. İkincisi, bağlam oluşturmada yetersizlik. Üçüncüsü ise söylem konusunun belirsizliğidir. Sayfa 87. Büyükçe amaçlılık. Metnin üreticisi tarafından amacına yönelik düzenlenmesidir. Gönderici tarafından düzenlenen bir bildirinin belli bir amaca yönelik olup rastlantısal olmaması gerekir. Bu çerçevede düşününce haber metninin de bir amacı ve hedefi vardır. Haber metnini oluştururken zihinde belirli bir amaç olmalıdır. Haberi yazan haber metninde niçin yazıyorum sorusuna yanıt vermelidir. Haberci, haber metninde amacını nasıl göstereceğini bildirir bir plan çerçevesinde ortaya koymalıdır. Büyük D, kabul edilebilirlik. Haber metni denilince izleyici, dinleyici, okur farklı ve değişken de olsa belirli bir metni anlar. Yani geleneksel olarak izlediği, okuduğu, dinlediği metinlerden bir haber metni kavramı oluşturur. Bu kavramda haber metni yerleşik normlara uygun olmalıdır. İzleyici, dinleyici, izlediği televizyon ya da dinlediği radyo kanalının oluştura geldiği haber tarzının beklentisi içindedir. Bu yüzden o televizyon ya da radyo kanalını seçer. İzleyici, dinleyici ya da okuyucunun kültürel, toplumsal beğenisi, haber izleme, okuma alışkanlıklarını da belirler. O yüzden oluşturulan haber metni izleyici, dinleyici ve okuyucunun talepleriyle çakışmalıdır. Eğer televizyon ve radyo kanalı haber metni söylemini değişik tarzda oluşturmaya başlamışsa farklı kanala yönelebilir. Bu açıdan düşünüldüğünde haber metni hem yayınlanan kurum hem izleyici, dinleyici açısından kabul edilebilir olmalıdır. Eğer alınan bir bildiri kabul edilmez ise çözümleme işlemi de gerçekleşmez. Büyük E, duruma uygunluk. Her metin belirli durum bağlamında anlamlıdır. Örneğin, televizyon haberinde görüntüyle metin uyumlu olmalıdır. Anlatılanla gösterilen birbiriyle örtüşmelidir. İzleyen açısından da istenilen durumdur bu. Metin görüntüye güç katmalı, metinle görüntü arasında uyumsuzluk olmamalıdır. Böylesi bir durum haber metninin boşlukta kalmasına yol açar. Duruma uygunluk denilince metin radyo mu, televizyon mu yoksa gazete için mi oluşturulduğu yanıtlanmalıdır. Örneğin televizyon için oluşturulan haber metninde görüntü, ses, yazıdan yararlanılır. Radyo haberlerinde ise bu unsurlardan sadece ses vardır. Dolayısıyla televizyon haber metni, radyo haber metni gibi oluşturulur ise ortaya çıkan metin televizyon haberi değil, görüntülü radyo metni olur. Sayfa 88. Büyük F. Bilgesellik. Bir metinde her şeyden önce alıcı açısından belli bir bilgi yükü bulunmalıdır. Metnin bilgisellik özelliği kendi başına bir değer taşımayıp alıcıdaki beklentiler açısından bir anlam taşıyabilir. Eğer söylenen şeyi alıcı zaten biliyorsa yollanan metnin yalnızca adı bildiri sayılır. Bu açıdan bakıldığında da haber metni yeni bilgi sunmalıdır. Haberin niteliklerinde ele aldığımız gibi yeni bilgi sunmayan haber metni okunmaz, izlenmez. Haber metnindeki yeni bilgi daha önce oluşturulan ortak eski bilgiye dayanarak da oluşturulur. Aktarılan bilginin sürekliliği de böylece ortaya konulur. Örneğin ANAP Genel Başkanı Başkan Vekili Erkan Mumcu'nun Başbakan Ecevit'e yönelik 21. yüzyılın başbakanı olamaz, kalkınma köyden başlar diyen bir başbakanın bırakın 19. yüzyılı bile anlamamış olduğu aşikardır. Bundan daha büyük ve bayağı bir yalan yoktur değerlendirmesi, parantez içinde 17 Kasım 2001, daha sonraki birkaç gün taraflar arasında tartışma konusu olmuştur. Tartışmaya katılan taraflar bu enformasyon çerçevesinde görüş bildirmişlerdir. Ya da diyelim Mısır piramitleriyle ilgili yapılan bir araştırma, bu konudaki bilgilerimizi değiştirecek niteliktedir. O zaman biz gene Mısır piramitleri konusunda edindiğimiz eski bilgiyi yeniden gözden geçiririz. Dolayısıyla yeni bilgi eski bilgiyle bağlantılıdır. Büyük G, metinler arasılık. Metinler arasılık, metnin kendi içinde taşıdığı bir özellik değil, başka metinlerle kurduğu anlam bağlantılarıyla ortaya çıkan bir özelliktir. Hiçbir metin yapısal özellikler açısından tek başına ele alınamaz. Her metin diğerlerine dayanak inşa olunur. Metinler arası ilişkileri iki boyutta canlandırabiliriz. Yatay ilişkiler. Birincil metinlerin cinsiyet, karakter ve içerik ekseninde oluşan ve daha az açık olan ilişkilerdir. Dikey metinler arasılık ise bir televizyon programı veya dizisi gibi birincil metinlerde bunlara atıfta bulunan diğer metinler arasındadır. Bunlar gazete yazıları, gazete eleştirileri gibi ikincil metinler veya okuyucular tarafından yazılan mektuplar ve hepsinden önemlisi konuşma ve dedikodu gibi üçüncül metinlerdir. Sayfa 90. Metinler arasılık, metin türleri, gelenek ve yenilik açısından metin ilişkisi anlamına geliyor. Biçim açısından yapılan bir değerlendirme, bilgi anlamında bir ilişkiyi içermiyor. Haber metninin tek örneği yoktur. Haber metni kendi içinde en az 3 türe ayrılır. Gazete haber metni, televizyon haber metni, radyo haber metni, ayrıca konusal açıdan magazin haberleri, siyasal haberler, spor haberleri, bilim haberleri ve bunun gibi diye ayrılır. Ancak unutulmaması gereken şudur, bütün haber metinlerinin ortak özelliği haber niteliği taşımasıdır. Metin haber değil ise ileti olamaz. Haber metninde de genellikle yenilik uzlaştırılmalıdır. Haber metninin yerleşik bir biçimi vardır. Yeni türe geçiş, yeni sunuş biçimi geleneksel metin ile bağlantılı olmalıdır. Büyük H, etkinlik. Herhangi bir metnin değeri okuyucuda uyandırdığı şaşırtıcı gücüyle ölçülebilir. Haber metninde etki kısa, basit cümlelerle sağlanır. Bunun için etken, yüklemli cümleler tercih edilir. Büyük I, haber metninde ölçüyü yakalamak. Haber metni iyi odaklanmalıdır. Bunun için metni oluşturan unsurlar arasında denge olmalıdır. Metinde ölçüyü yakalamak, haberin gereği kadar uzun, olabildiğince kısa olmasını sağlamakla gerçekleşir. Amacımız olayın özünü vermek olmalıdır. Haber metnini oluşturan unsurlar arasında neyi, ne kadar vereceğini de içerir. Haber metninde bu ölçüyü yakalamak salt metnin içi değerlendirmelerle mümkün olmaz. Haber metninin uzunluğunu, kısalığını, haber değerlendirme ölçütlerinin yanı sıra haberlerin gündemdeki yeri, yayınlanacağı bültenin parantez içinde ara, ana, sabah, gece ve bunun gibi niteliği de belirler. Sayfa 90.